家ビグ。
Günaydın sayın dinleyicilerimiz. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran 2020 Çarşamba, saatlerimiz 9.05'i gösterirken yeni güne başlıyoruz. Programı sizler için Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Sesimizi ulaştıran teknik yönetmenimiz Burak Kararoğlu ve mikrofonda ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 9.55'i gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı da hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz yenigun.tsr. Twitter adresimiz tsryenigun. Yeni güne her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini okuyarak başlayacağız ve hemen ardından Ankara gündemini öğreneceğiz. Ve bugün gazeteci konuğumuz Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer Güngör telefon hattımızdaki konuğumuz olacak ve gazetelerde öne çıkan başlıkları konuşacağız kendisiyle birlikte. Son bölümde de Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesini Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan bizlere aktaracak. Evet sevgili dinleyicilerimiz, gazete başlıklarına geçelim. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. 81 ilde maske zorunlu olsun. 44 ilde maske zorunlu oldu. Uzmanlar salgını durdurmak için tekrar kısıtlamalar getirmek yerine maskenin bütün Türkiye'de zorunlu olmasını, takmayanlara ceza verilmesini önerdi. Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı illere dün yenileri eklendi. 44 ilde sokakta maske takmak zorunlu hale getirildi. Vatandaşlara çağrı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım, maskesiz dolaşanları, takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım, virüsle maskesiz mücadele edemeyiz dedi. Takmayana ceza verilsin, vakalardaki artışı alarm zili çalıyor diye değerlendiren Profesör Doktor Ateş Kara, maske mecburiyetinin getirilebileceğini, ihlal edilenlere para cezası verilebileceğini söyledi. Vatandaşların mesafe ve maske kuralına çok fazla uymadığını belirten Kara, uyarıyla olmazsa yasaklar gelebilir, maske takmaya ceza getirilebilir dedi. Cinayet davası açan ülkeler var. Profesör Doktor Tarık Yılmaz artık vatandaşın maske takarak, mesafeye uyarak sorumlu davranması gerektiğini söyledi. Bazı ülkelerde maske takmayarak başkalarına hastalığı bulaştıranlara cinayete teşebbüsten dava açılmasını hatırlattı. Onun yeri orası değil başlığını görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Antalya'da dalış yapan dalgıçlar su altını temizledi. Her türlü çöpün yanı sıra hayatımıza 3 ay önce giren maske ve eldivenlerden de bolca çıkardılar. Görüntüleriyle birlikte fotoğraflar eşliğinde Hürriyet gazetesinde yer bulmuş. Vaka sayısı 125 azaldı. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı bir önceki güne kıyasla 125 azalıp 1467 oldu. Ancak rakam hala tehlikeli seviyeler olan 1500 civarında. Ortak yönleri FETÖ'yle mücadele, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın yerine Zafer Aktaş getirildi. Her iki ismin ortak özelliği FETÖ'yle mücadeledeki kararlılıkları. Aktaş 21 yıl önce 18 Mart 1999'da Fethullahçılarla ilgili hazırlanan 79 sayfalık raporun altında imzası olan isimlerden biri. Bu rapor nedeniyle görevden alınan Aktaş ayrıca Terekulak Kumpas davasında yargılandı. Darbecilere direndi. Ankara'ya atanan Çalışkan ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü'nde darbecilerin karşısına dikilen isimdi. Çalışkan, meslek hayatı boyunca Fethullahçı yapılanmaya karşı duruşuyla da biliniyor. Evet, Hürriyet gazetesinden aktaracağımız bir başka haberde Adalet Kuyruğu başlığında. 3 aydır nöbetleşe çalışan adliyeler salgın önlemleri altında dün çalışmaya başladı. İçeri sadece davası olanlar alındı. Bu yüzden İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde kuyruk oluştu. Sıradakiler mesafeye dikkat etmedi. Bazıları maskesini çıkardı. Ve sayın dinleyicilerimiz, Hürriyet Gazetesi'nin hemen ardından başlıklarına bakacağımız sıradaki gazete Yeni Şafak, Millet Son Sözünü Söyledi başlığında çıkmış, okurlarıyla buluşmuş bugün. Ankette Ayasofya'ya büyük destek, Türkiye'nin dikkati 2 Temmuz'da Danıştay'ın ardından da hükümetin alacağı Ayasofya kararına çevrildi. Tüm anketler ve kamuoyu araştırmaları halkın Ayasofya'nın ibadete açılacağı günü heyecanla beklediğini gösteriyor. Bu konudaki son anket MYK'de AK Parti yönetimine duyuruldu. AK Parti'nin Ayasofya ile ilgili anketinden milletin açılmasına yönelik ciddi desteği çıktı. AK Parti ve MHP seçmeninin %90'ı, İYİ Partililerin %70'i, CHP'lilerin de %40'ı Ayasofya'nın ibadete açılması gerektiğini söyledi. 29 Mayıs'ta Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasına da %75 destek gelmişti. Sosyal medya rötuşu, MYK toplantısında gündeme gelen bir diğer konu internet yasasında yapılacak değişiklik oldu. Türkiye'de erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara, Türkiye'de temsilci bulundurma ve Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Atina savaş istiyor. Yunanistan Eylül ayında Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak yeni bir senaryoyu devreye sokmaya hazırlanıyor. Gemileri ateş edecek dört aşamalı provokatif senaryolardan birisi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sondaj gemilerine engel olunması ve gerektiğinde taciz ateşi açılması. Bir diğer senaryoda Türk gemilerinin sismik araştırma için deniz tabanına indirdiği kablolara elektronik sistemlerle müdahalede bulunmak var. Bu yöntem işe yaramazsa kablolar kesilecek. Maskesiz çıkmayın. Covid-19 vakalarının 13 Haziran'dan itibaren tırmanıp 1500'leri aşması endişelendiriyor. 5 şehirde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Böylece maske mecburiyeti getirilen şehir sayısı 44'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da maske takmayan ya da maske takar gibi yapanları uyararak virüsle maskesiz mücadele edemeyiz dedi. Mesafe kalmadı. Duruşmaların başladığı adliyelerde yoğunluk yaşandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nin girişinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar mesafe kuralını hiçe saydı. Lider eşlerine korona mektubu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koronavirüsle mücadele eden dünya liderlerinin eşlerine 28 Nisan'da birer mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "İnanıyorum ki el ele verirsek bu krizi bir öze dönüş yolculuğu olarak tamamlayabilir ve sürdürebilir bir geleceğe adım atabiliriz," dedi. Erdoğan'ın mektubuna birçok lider eşi cevap gönderdi. Öldürülen PKK'lardan 4'ü aranıyordu. Turuncu ve gri listedeydiler. Terör örgütü PKK yönelik operasyonlarda Siirt'in Eruh ilçesi Ciraf mevkiinde 5 Şırnak Hakkari Van sınırındaki Faraş'ın yaylasında da 2 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin turuncu, ikisinin gri kategoride aranan isimler olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Ve geçelim bir başka habere. İzmir'de ikinci dalga 119'u muvazzaf 167 askere gözaltı. İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında mahrem imamlarla ankesörlü telefonlarda irtibatları tespit edilen ve 119'u muvazzaf astsubay 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 79'unun kara kuvvetlerinde, 13'ünün hava kuvvetlerinde, 66'sının jandarma komutanlığında, 9'unun da sahil güvenlikte görevli bulunduğu öğrenildi. Çin ve Hindistan çatıştı. En az 20 ölü. Dünyanın en yüksek yerlerinden Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri öldü. Hindistan, Çin'in de 45 kaybı olduğunu iddia etti. 1945'ten beri gerilim oluşturan tartışmalı bölgede 45 yıl sonra ilk kez can kaybı yaşandı. Fransa karanlık işler peşinde. Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın Türkiye'nin Libya'ya müdahalesine ilişkin iddialarına sert tepki verdi. Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri meşhurken Fransa Suriye'de olduğu gibi karanlık işler peşinde koşmakta, bölgedeki bazı ülkelerin taşeronluğunu yapmaktadır. Bir NATO müttefikinin bu şekilde davranması kabul edilebilir bir durum değildir, dedi. Yeni Şafak'tan aktaracağımız son haber başlığına da göz atalım. İstanbul'da bayrak değişimi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminin engellenmesinde önemli rol oynayan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Çalışkan'dan boşalan koltuğa 1999'da FETÖ ile ilgili ilk resmi raporu hazırlayan ekipte bulunan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi. gazetesinin manşeti Covid davası daha sürer. Çağlayan'daki kuyruğun adliye binası önünden taşarak zaman zaman metrobüs durağına kadar uzadığı görüldü. Pandemi sonrası açılan adliyelerin önünde izdiham vardı. Vakaların artmaya başladığı dönemde yaşanan bu durum, biz bu virüsle daha çok uğraşırız yorumuna neden oldu. İğne atsan düşmez, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da sosyal mesafe kuralı birçok yerde ihlal edilirken İstanbul Adliyesi'ndeki dünkü yoğunlukta endişe verici görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Adliye girişinde uzun kuyruklar oluştu. Adliyenin icra mahkemeleri ve kalemlerinin de bulunduğu alanlar adeta iğne atsan yere düşmeyecek vaziyetteydi. Anadolu'da da aynı manzara, benzer manzaralar Anadolu'da da yaşandı. Ankara'da bina girişindeki sıkı kontroller ve tedbir uygulamaları nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İzmir'de sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı görevliler sık sık uyardı. Antalya'da sosyal mesafe ve maske kuralları da ihlal edildi. Maskeli davet, Sağlık Bakanlığı nikah ve düğün salonlarında alınacak tedbirleri belirledi. Buna göre 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yapılacak. Davetiyelerde maske ve sosyal mesafe olmak üzere uyulması gereken tedbirlere ilişkin uyarı yazıları bulunacak. Katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanacak. Vaka sayısı yeniden 1500'ün altına düştü diyor ve Türkiye'nin koronavirüs tablosuna ilişkin son rakamları da sizlerle paylaşalım. Dünkü test sayısı 46.800'dü, dünkü vaka sayısı 1467, dünkü vefat sayısı 17 ve dünkü iyileşen sayısı da 1015 kişi. Merkel'le Libya uzlaşısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le video konferans yoluyla görüştü. İki liderin Libya'da Birleşmiş Milletler destekli barış sürecinin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi. 8 kente yasak geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından virüsle maskesiz mücadele edilmeyeceğini vurgulayarak Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Bitlis, Yalova, Bursa ve Şanlıurfa'da sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığını bildirdi. Efendim sırada Sabah gazetesi var. Son 5 yılın en büyük operasyonu manşetini atmış. Terör üslerinin yerle bir edildiği Pençe Kartal Harekatı'nın hazırlığı tam 2 ay sürdü. 50'den fazla terörist öldürüldü. Kamplar bombalandı. Terör örgütü PKK'nın İran, Irak, Suriye'deki kamplarına yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal operasyonu son 5 yılın en büyük eş zamanlı hava operasyonu oldu. İşte ayrıntılar. Uydu ve İHA'larla keşif, harekatın planlaması MIT'le ortak çalışmayla 2 ay sürdü. Uydudan alınan koordinatlar ve İHA'ların uzun süren keşif, gözetleme faaliyetlerinin ardından harekat için düğmeye basıldı. Eş zamanlı darbe, Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar Kandil'i, Eskişehir'den kalkanlar da Sincar'ı hedef aldı. İncelik'ten havalananlar Suriye'deki üsleri, Konya'dan kalkanlar da İran sınırındaki kampları vurdu. Ay Yıldız desteğiyle istikrara adım adım Mehmetçik, Libya'da Hafter milislerinin yerleşim bölgelerine tuzakladığı patlayıcıları tek tek temizliyor. Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin davetiyle Libya'da dengeleri kökünden değiştirdi. Türkiye, Libya'da ortaya koyduğu askeri stratejiyle sahada kazanılan başarının mimarı oldu. Mehmetçik'in desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin önemli enerji ihraç merkezi Sirte'ye doğru kararlılıkla ilerliyor. Bu kilit şehrin ele geçirilmesiyle istikrar yolunda yeni bir aşamaya geçilecek. 100 bin aile evlerine kavuşacak diyor haberin detaylarında. Kahramanı özel görev, Başkan Erdoğan Turgut Aslan'ı 2017'de hastanede ziyaret etmişti fotoğrafıyla. Haberin detayları paylaşılmış. Başkan Erdoğan 15 Temmuz Gazisi Polis Müdürü Turgut Aslan'ı başdanışmanlık görevine atadı. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler tarafından ağır yaralanan ve 103 gün koma sonrası hayata tutunan TEM Daire Başkanı Aslan, Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı görevine getirildi. Turgut Aslan'a 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasiyi savunmak için gösterdiği kahramanca mücadeleden ötürü devlet övünç madalyası verilmişti. Efendim bugün manşetlerine bakacağımız son gazete Akşam. LGS'de maske yok. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, cumartesi yapılacak LGS için alınan önlemleri anlattı. İki oturum arasında teneffüs, bilim kuruluyla görüştük, LGS takvimini değiştirmedik. Öğrenciler sınav sırasında maskelerini çıkarabilir, iki oturum arası teneffüs olacak. Pozitife izole sınav yapılacak, karantinadaki virüs pozitif çocuklarımız ayrı binalarda sınava alınacak, tedavi altındakiler sınava hastanelerde girebilecek. Mesafe için sınav yeri 5 kat arttı. LGS'yi geçen yıl 3873 okulda yapmıştık. Sosyal mesafe için sayıyı 5 kat arttırdık. Toplam 18139 okulda sınav yapılacak. EBA TV seneye de devam. EBA TV kalıcı hale geldi. Okullarda dersler başladığında da yardımcı eğitim olarak devam edecek. Çocuklarımızın eksiğini telafi edeceğiz. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Yüz yüze eğitim 31 Ağustos'ta başlayacak. Özel okullar 15'inde başlayabilir. Sosyal mesafe için derslik yetmezse ikili öğretim yapılacak. Akşam gazetesiyle devam edelim. 15 Temmuz'un sembol gazisi başdanışman oldu. Hainler tarafından başından vurulan ve mucize eseri hayata dönen Emniyet Müdürü Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 5 ilin emniyet müdürü değişti. 15 Temmuz'da hainler tarafından başından vurulan ve mucize eseri hayata dönen Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı başdanışmanına atandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Adana, Kahramanmaraş, Niğde ve Gümüşhane Emniyet Müdürleri de değişti.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT muhabiri Ahmet Yılmaz telefon hattımızda bulunuyor. Günaydın,
kolay günaydın.
Gelsin.
Günaydın İpek Önder.
Buyurun, hemen notlarınızla başlayalım efendim.
Tabii ki hemen Ankara'nın gündemini aktarmaya başlayalım. Ankara'nın gündemini aktarmaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı ile başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça yoğun bir programı olacak. Bugün kabulleri olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyede. Önce saat 14'te. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemde. Bu görüşmenin gündeminde de iç ve dış politika başlıkları olacak. Ardından saat 15'te Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı, Türk İş Başkanı ve HAK İş Başkanı'nı kabul edecek. Saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından saat 16'da YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı, 17.30'da da Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün Ankara'da önemli bir görüşme de gerçekleşecek. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Bu görüşmenin de gündeminde Libya'daki gelişmeler olacak. Ayrıca iki bakanın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, koronavirüsle mücadele ve turizm başta olmak üzere iki ülkenin ilişkileri ele alınacak. Bugün Fuat Oktay'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da Ankara Sanayi Odası Haziran ayı meclis toplantısına katılması bekleniyor. Saat 11'de bunu da takip ediyor olacağız. Saat 10.30'da da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün Anadolu Ajansı editör masasına konuk olacak ve burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Mecliste de yoğun mesai devam ediyor. Bugün İyi Parti grup toplantısı yapılacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığındaki toplantı bugün saat 11'de başlayacak. Ayrıca bugün yasağı da teklifi komisyona geliyor. Bilindiği üzere yasağı da mahkemesinin hukuken yok sayılmasına ve orada yargılanan mağdurlara tazminat ödenmesine ilişkin kanun teklifi sunulmuştu. O teklif bugün Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek diyelim. Ve bugün koronavirüs gündemine de bakalım. Bugün koronavirüs gündeminde koronavirüs bilim kurulu toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında saat 17'de toplanacak bu toplantı. Türkiye'deki son gelişmeler, koronavirüs hastalarının son durumu ele alınacak bu toplantıda. Saat 19'da da kameraların karşısına geçecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve toplantının gündemine ilişkin Türkiye'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Son olarak yargının gündemine bakalım. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalar görülmeye devam ediliyor. Bugün Fincan Adliyesi'nde iki önemli dava var. Onlardan biri Akıncı Üssü'nün Akıncı Üssü davası. Diğeri de Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ'nün 15 Temmuz'da faaliyetlerine ilişkin davanın görülmesine bugün devam edilecek. Sincan Adliyesi'nde ayrıca Metin İyidil davası da görülecek. Bugün FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada bilindiği üzere eski kor general Metin İyidil'in beraatine ilişkin istinaf kararının temyiz incelemesi vardı. O gün bu temyiz incelemesi bugün Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde yapılacak. Ayrıca eski MİT mensubu Enver Altay'ın da aralarında bulunduğu 4 sanıklı Fethullahçı terör örgütü davası da bugün Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek diyelim ve sözü size bırakalım İpek Önder.
Efendim teşekkür ediyoruz. Telefon altımızdaki konuğumuz TRT muhabiri Ahmet Yılmaz'dı. Çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan ve ölümcül olabilen koronavirüs kimler için daha riskli? İleri yaşta olanlar, kanser ve bağışıklığı baskılayan hastalıklara olanlar, akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, diyabet ve astım hastaları. Risk grubundaysanız veya risk grubunda olan yakınlarınız varsa, hastalıktan korunmaya, hijyen kurallarına, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özellikle dikkat edin. Sağlığınız her şeyden önemli.
Telefon hattımızda Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer Güngör bizlerle birlikte. Günaydın efendim, yeni güne hoş geldiniz.
Merhaba, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim gündem oldukça yoğun. Dün sabah sona eren Pençe Kartal operasyonunun ardından gece Haftanin'e Pençe Kaplan operasyonu başladı. Pençe operasyonları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da operasyonu kahraman komandolarımız Haftanin'de mesajıyla duyurdu. Ve bu sıcak gelişme ilişkin değerlendirmelerinizi alarak başlayalım. Sayın Güngör, buyurunuz efendim.
Şimdi bildiğiniz gibi çok uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları yürütülüyor. Yurt içinde neredeyse terörist varlığı bitme noktasına geldiği söyleniyor. Yurt dışında da terörü sınırlarımızın ötesinden engellemek yaklaşık 40-50 kilometre derinlikten itibaren terörle mücadeleyi buraya kaydırmakla ilgili bir yeni konsept değişikliği olmuştu. Irak kuzeyine de bu kapsamda harekat başlatıldı ve pençe harekatlarıydı bunlar. Şu ana kadar 3 pençe harekatı yapıldı. Mayıs 2019'da başlatılmıştı pençe harekatları ve biz 2 gün önce buna Pençe Kartal'ın eklendiğini gördük. Dün gece itibariyle de Pençe Kaplan için harekete geçildi. Şimdi bu neyi ifade ediyor? Onu söyleyelim. Bu yıl gerçekten terörle mücadele için özellikle bahar döneminden itibaren çok önemli bir dönem. Neden? Çünkü terörist örgüt yıllardır ilk kez bahar yapılanmasına gidemedi. Türkiye'de gidemedi. Türkiye'de artık bütün sığınak barınakları kapatıldı. Eleman temininde zorluk çekti. Hatta neredeyse sıfıra yakın eleman temini ve kesinlikle barınamıyor Türkiye'de. Bahar yapılanmasına giremedi. Irak kuzeyinde ne oldu? Irak kuzeyinde tamamen lider kadroya yönelik noktasal operasyonlar oldu. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir hafta önce kırmızı kategoride İsrail Nazlı Kul adlı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in ortak operasyonuyla imha edildi, etkisiz hale getirildi. Ve biz Murat Karayılan'ın terörist elebaşlarından şunu söylediğini gördük. 18 tane yöneticimizi kaybettik. İşte 18 yöneticimiz öldü bu süreçte diye. Haliyle bir yılgınlık, bir bezginlik bulundu. Terörle mücadele karşısında bir başını çıkaramama durumu var terör örgütü için. Ve bunun da en iyi şekilde, bu durumun en iyi şekilde kullanılması lazım ki terör tehdidi artık terör tehdidi Türkiye'nin gündeminden çıksın. Ve şöyle Pençe Kartal harekatının şöyle bir önemi vardı. Bildiğiniz gibi Kandil'de barınamayan terörist örgütün biz Mahmur Kampı Karacak'ın hava harekatı düzenlenen Karacak bölgesine çok yakın bir mesafede ve Sincar'da yeniden yapılanmaya çalışıldığını gördük. Burada imha edilen noktalarda haberleşme altyapısını gördük, eğitim alanlarını gördük. Haliyle burada yeni bir Kandil yapılanmasına çalışıldığını gördük. Şimdi çok önemli bir mesaj verildi terörle mücadelede. Nerede olursanız olun. Yani pençe harekatları sınırımıza yaklaşık 40-50 kilometre mesafede devam ediyor. Bazı yerlerde 60 kilometreye kadar çıkıyor. Ve şu çok güzel Gara'da, Zap'ta, Avaşin, Basyan'da, Hakurk'ta artık teröristlerin kamp dediği yerlerde Türk Silahlı Kuvvetleri konuşlanıyor. Kahraman Mehmetçik orada konuşlanıp nöbet tutuyor. Ve gerçekten bu kadar önemli bir noktaya gelinen, özellikle de istihbarat başarısını burada vurgulamanın faydası var. Çünkü İHA'lar vuruyor, Pençe Kartal'da da 81 hedef vuruldu. Bunların 78'ini F-16'lar vurdu. İHA'lar, son 3'ünü İHA'lar anlık istihbaratla imha etti. Yani görüyor ve anında imha ediyor. Kaçanları görüyor, anında imha ediyor. Ve ciddi bir sivil hassasiyetle, biliyorsunuz savunma sanayinde de ciddi gelişmeler var. Güdümlü mühimmatlarımız artık doğrudan hedefe odaklı. Yani hata payı yok. Eskiden dağ taş dövülüyor ya da yanlış yere düştü bombalar denilebilecek bir ortam yok. Milli Savunma Bakanımızın görüntülerini de gördük. Yani hedefe tam isabet vurulduğunda ki görüntüsü herkes tarafından biliniyor. Haliyle bu Pençe Kartal'dan sonra Pençe Kaplan da komandolarımızla birlikte, bir hava desteği de var orada, ataklar da girdi. Çok daha yoğunlaşacak, tamamen sürmek için, tamamen PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için. Son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız da söylemişti. Artık Türkiye terörle anılan bir devlet olmak istemiyor. Ve bundan sonra ne olacak? Bundan sonra hedef Suriye kuzeyi. Çünkü Irak kuzeyindeki PKK Suriye kuzeyinden besleniyor. Haliyle hem Irak kuzeyi hem Suriye kuzeyi boyunca terörle kararlılıkla mücadele edileceğinin gösteren net mesajdır bunlar. Biz Irak kuzeyinde Pençe, Pençe Kartal, Pençe Kaplan ve bunun devamı gelecek başka adlar altında kesinlikle izin vermeyeceğiz ki 150 kilometre, 160 kilometre derinliğine indi. Son hava harekatı da son 5 yılın en büyük eş zamanlı operasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ve nerede olurlarsa olsunlar hedef olacaklarına dair, özellikle sözde lider kadroya yönelik operasyonların süreceğine dair kararlılık mesajları peş peşe gelen bu operasyonlarla devam edecek. Bir şey daha ekleyeyim. Dün Gara'ya bir hava harekatı yapıldı. Hava harekatı ani hava baskını olarak açıklandı. Ani hava baskını nedir? Şöyle, artık bizim her onlar yerine, yani İsrail istihbaratına ihtiyacımız yok. NATO'dan gelen Amerikan istihbaratına ihtiyacımız yok. İnsansız hava araçlarımız tespit ediyor ve anlık veriler üzerinde anında terörist görüldüğü yerde vuruluyor. Bu ani operasyonlar, ani hava harekatları da devam edecek bu operasyonların yanı sıra, bunları söyleyebiliriz bununla ilgili.
Evet. Komandolarımız saftan indi. Biz de dualarımızı ve desteğimizi eksik etmiyoruz. Kahraman komandolarımızla birlikte mesajını verelim. Efendim, bir başka gündem maddesi tabii koronavirüsle mücadele. Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci devam ederken vaka sayısında da artış yaşandığı görülüyor. Yeni normale sizce ne kadar alıştık ve yeni sosyal hayatta ne kadar kontrollüyüz? Gözlemleriniz nedir?
Alışamadık. Pek alışabilmiş gibi gözükmüyoruz. Biliyorsunuz aylarca sokağa çıkma yasakları oldu. Aylarca kendimizi eve kapattık. Sokağa çıkma yasağı dışındaki günlerde de. Ama tabii işler birikti. Adalet kuyruğunu gördünüz. Hatta Covid davası diye başlıklar atılmış. İcra dairelerindeki kuyruklar, tapulardaki kuyruklar, noterlerdeki kuyruklar. Ve burada çok düzenli olunmadığını, maske kurallarına uyulmadığını gördük. Ve rakamlar artmaya başladı. Bütün ülkelerle birlikte Türkiye'nin de en büyük korkusu ikinci bir dalga. 44-45 ilde de maske takma zorunluluğu getirildi. Şimdi düğünler başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın özellikle düğün salonları ile ilgili, nikahlarla, düğünlerle ilgili işte oyun oynama, halay çekme gibi çok sevdiğimiz düğünlerimizde, eğlencelerimizle ilgili aldıkları önlemleri, uyarıları, yayınladıkları uyarıları görüyoruz. Haliyle normalleşiyoruz. Normalleşmekte zorundayız. Çünkü hayat devam ediyor. Ekonominin çarklarının dönmesi gerekiyor. Ve bu dolaşımın sürmesi gerekiyor. Ama önlem almadığımız sürece de biz ikinci dalgaya hızla koşabiliriz. Bunun da engellenmesi gerekiyor. Şimdi ne olacak önümüzdeki süreçte? Biz bu arada dün gece de yine Ankara'da gazeteciler özellikle meclis basın kulisinde bir vaka üzerine panik hale geldiler. Haliyle gazeteciler için, diğer bütün insanlar için bu önlemlerin alınması şart. Artık maskeye alışalım. Yani bu hastalığın tedavisi, ilacı ya da aşısı bulununcaya kadar maskesiz hareket etmememiz gerekiyor. Temizliğimize riayet etmemiz gerekiyor. Şimdi mesela sınav var bu hafta sonu, LGS, ortaokul son sınıf öğrencileri sınava girecek ve burada da önlemler alındı. Okul sayısı, sınava girilen okul sayısı neredeyse 5 katına çıkarıldı. Çocuklar maskeyle de giremeyecekler tabii ki, hani çıkaracaklar maskelerini belki, ama yani normalleşmek zorundayız. Hayat devam ediyor ama önlem almadığımız sürece de biz ikinci dalgaya doğru gidiyoruz herhalde. Bu ilaç ve aşı konusunda da gelişmeler var. Şimdi tabii ki artık koronavirüsle mücadele konusunda sağlık çalışanlarımız gerçekten çok iyi bir noktaya geldiler. Artık biliyorlar, tanıyorlar bu virüsü. Mutasyona da uğrayabilir tabii ki. Mutasyona uğrama sürecini de gözden geçiriyorlar. Etkili, yine görece etkili, hangi ilaçların daha çok etkili olduğu noktasında belirli bir noktaya geldiler. Çünkü o ölü sayısının azalması, entübe sayısının azalması gibi konular bunu gösteriyor. Gerçekten burada da bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Ama hala net bir ilaç bulunmuş değil. Hala aşı bulunmuş değil. Bunların denemeleri yapılacak, testleri yapılacak daha. Ve önümüzde de uzun bir süreç var. Bu ilk günlerde aşı için hiç, en azından 12-18 ay diye ifade edildi. İlaç için belki aylar var. Önümüz yaz, tatil sezonu açılıyor. Biz turizm sezonunu açmaya çalışıyoruz kontrollü olarak. Bunun önlemleri alınmaya çalışılıyor bir yandan. Çok ummalı çalışmalar var. Ama söylediğimiz gibi bununla yaşamaya alışmadığımız, maskelerimizi takmadığımız, temizliğimize dikkat etmediğimiz ya da kalabalık ortamlara girmemeye, girdiğimizde mesafeyi korumaya çalışmadığımız takdirde ikinci dalga kaçınılmaz gibi gözüküyor diyebiliriz.
Evet, Maske, mesafe, hı-hı, temizlik kurallarına tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor.
Kesinlikle.
Evet, isterseniz kısaca da iç siyasetteki bir gelişmeleri göz atalım sizinle birlikte. AK Parti Merkez Yönetim Yürütme Kurulu toplantısında hangi konular, hangi başlıklar ele alındı, neler aktarmak istersiniz?
Şimdi tabii siyasette bunları konuşuyor. Biz bir yandan da şunu biliyoruz, hani koronavirüsle mücadele devam ederken bir yandan da siyasette birçok konu var. Şimdi önümüzdeki süreçte biliyorsunuz meclis başkanlığı seçimleri olacak. AK Parti grup yönetimine ilişkin bazı beklentiler var, değişmesine yönelik beklentiler var. Bununla ilgili daha çok bunun üzerinde durulduğunu biliyoruz Merkez Yürütme Kurulu toplantısında. Biliyorsunuz önümüzdeki geçtiğimiz haftalarda önemli bir konuya işaret edilmişti. Siber vatan kavramı. Siber vatan kavramı özellikle dijital dünya ve sosyal medya ile ilgili daha çok bilgisayarlar üzerinden, dijital ortam üzerinden çalışmaya başlamamız ya da sosyal mobil telefonlar üzerinden sosyal medyayla çok daha fazla haşır neşir olmamız üzerinden gündeme geldi. Önümüzdeki süreçte koronavirüsle birlikte çok şeyin değişeceğini biliyoruz. Uzaktan çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi sistemler konuşuluyor özellikle istihdam piyasasında. Bu bir şeyi zorunlu kılıyor, dijital güvenlik. Haliyle bunun çalışıldığını görüyoruz. Bu da sosyal medyada gündem olan bir yeşil top uygulaması vardı. Bununla birlikte yani sosyal medyada ki faaliyetler üzerinden bazı konuların gündeme geldiğini MYK'da biliyoruz. En önemli konu Türkiye'nin önümüzdeki günlerden çok tartışılmaya devam edilecek olan konu Ayasofya. Ayasofya açılacak mı? Ne olacak? Akıbeti ne olacak? Çünkü büyük bir beklenti var. Bugün bizim gazetemizin, Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de bir anket vardı. Ayasofya'nın ibadete açılmasını kim ne kadar istiyor? Bunu sormuşlar. AK Parti ve MHP'de %90 olsa da İYİ Parti'de %70 ile ciddi bir oran var İYİ Parti çevrelerinde. CHP'de bile %50'ye yakın bir orandan, yanlış hatırlamıyorsam %40'lık bir orandan bahsediliyor. Haliyle 1453'te fethedilmiş olan Ayasofya'nın, daha sonra müzeye dönüştürülmüş olan Ayasofya'nın cami olarak mı devam edeceği yoksa müze olarak mı kalacağı konusunda bir Danıştay kararı bekleniyor. Herhalde bu karara daha çok odaklanılacak ve bununla ilgili de görüşmeler yapıldı. Ve AK Parti'nin daha çok dediğim gibi meclis başkanı ve grup yönetimi seçimlerine odaklanıldığını biliyoruz. Tabii son dönemde artan Enis Berberoğlu'nun düşürülmesi, vekilliğinin düşürülmesi, siyasetteki gerilim, bu yönden yürüyen gerilim ve önümüzdeki süreçteki gerilimlere ilişkin de bir projeksiyon sunulduğunu biliyoruz. Bu arada isterseniz kapatmadan ben şunu da vurgulamak istiyorum. En önemli konularından biri de Türkiye'nin Libya konusu, Libya'daki faaliyetleri konusu. Libya'da kısa süre önce Terhune'de bir mezar bulundu. Ve bu mezarda bir sürü insanın öldürülmüş halde olduğu ve bunun da gizli saklı yapıldığı, bir insani kıyımın ve vahşetin yaşandığı, bir savaş suçunun işlendiği iddiaları gündeme geldi. Dün de Libya'da bununla ilgili bir basın toplantısı vardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması bekleniyor bu mezarlığın, bu olayın. Haliyle Libya'da da önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız Libya'yı da. Milli Savunma Bakanımız Hafter kaçta Libya'dan diye açıklamıştı. Hafter'in gözden düştüğü, yani aslında bölgemizde bütün teröristlerin gözden düştüğü, Suriye'de de Esad'ın gözden düşmeye başladığı bir dönemdeyiz. Ve Libya konusu da önümüzdeki süreçte özellikle bu savaş suçları üzerinden gerçekten gündem olmaya devam edecek. Libya'yı da o yüzden burada bu olay üzerinden, bu son olay üzerinden vurgulamak istiyorum. Çünkü gazetelere çok yansımamış bu konu. Ama orada Libya'da ciddi meseleler oluyor.
Türkiye, gözden kaçırmamız Almanya, gereken değil mi? Önemli bir konu.
Kesinlikle. Evet. Almanya ile Türkiye bu konuda biliyorsunuz dün, bugün yansıdı.
Video konferansla bir toplantı gerçekleşti. Gazetelerden haberin detaylarını aktarmıştık. Efendim süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız ve görüşleriniz için sağ olunuz.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer Güngör telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
COVID-19 adıyla bilinen yeni koronavirüs, insanda solunum yolu hastalıklarına yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir. Bu hastalıktan korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemlidir. Bütün korunma kurallarına rağmen kendinizde veya yakınlarınızda yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler görüyorsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, bir insanın sağlığı yüzlerce insanın sağlığını etkileyebilir.
Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan telefon hattımızdaki konuğumuz. Günaydın Sayın Orhan, hoş geldiniz yeni güne.
Günaydın, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Aralık ayında yasalaştırdığı Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamındaki yaptırımların bugün itibariyle geçerli olması bekleniyor. Suriye Sivil Koruma Yasası'nın içeriğinden söz edelim efendim sizinle. Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası nelere yol açacak, etkisi ne olacak?
Evet, tabii esasında bu yasaya gelene kadar Amerika'nın son yaklaşık bir yıldır Suriye'de rejimi ekonomik olarak baskı altına almaya çalıştığına şahit oluyoruz. Rejime yakın, rejimi finanse eden ve rejimin askeri sahadaki milislerini finanse eden birçok iş adamına dönük yaptırımlar Amerika tarafından gündeme getirildi. Ve bu yaptırımlar sadece Suriye'yi değil, daha bölgesel çapta onun müttefiklerini de hedef alacak şekilde geliştirildi. Özellikle İran, Lübnan, Lübnan'da da biliyorsunuz ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor şu anda ve Suriyelilerin, iş adamlarının önemli varlıkları Lübnan bankalarında bulunuyor ve orada da şu anda ciddi bir kriz yaşanıyor. Böyle bir tam saha pres diyebileceğimiz şekilde bir ekonomik kıskaca alma durumu söz konusuydu. Diğer taraftan da Fırat'ın doğusundaki varlığını korumaya devam ediyor. Her ne kadar Trump'ın çekileceğiz açıklamalarına rağmen Amerika'nın buradaki varlığını koruduğunu görüyoruz. Siyasi çözüm aşamasına doğru giderken Amerika bir taraftan bu bahsettiğim askeri varlığı, diğer taraftan da rejimi ekonomik olarak diz çöktürüp siyasi çözüm masasında kendi isteklerine uygun bir resim ortaya çıkması için Amerika çaba sarf ediyor. Suriye zaten uzun zamandır bir ekonomik kriz içerisinde. Biliyorsunuz Fırat'ın doğusundaki petrol ve doğalgaz bölgelerinin önemli bir kısmı Amerika ve YPG'nin kontrolünde. Zaman zaman bunların rejime satışı konusunda zorluklar çıkardı Amerika. Ve daha Sezar yasası henüz yürürlüğe girmeden, bugün itibariyle yürürlüğe girecek bir ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor şu anda Suriye. Ve Suriye lirası son birkaç haftada inanılmaz bir değer kaybına uğrayarak yaklaşık 1 doların 3000 Suriye lirasının üzerinde bir değere tekabül ettiği bir durumla karşı karşıyayız. Artık Suriye Suriye lirasının çok bir değeri kalmadı. İşte hatta buna bağlı olarak bile Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde Türk lirasının yavaş yavaş kullanılmaya başladığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir durum var. Bu durumdayken bir de Sezar yasası bugün itibariyle yürürlüğe girecek. Bu bahsettiğimiz ekonomik yaptırımların daha kapsamlı bir şekilde Suriye rejimine dönük olarak uygulanmasını içeren bir yasa. Tabii bu yaptırımlar işte yiyecek, ilaç veya diğer tıbbi malzemeler gibi insani yardımları kapsamıyor, insani malzemeleri kapsamıyor. Ama bunun dışında Suriye rejiminin dışarıdan yapacağı ithalat, ihracata dönük çok katı ve İran'a da benzerini gördüğümüz şekilde bazı yaptırımlar uygulanacak. Ve en önemlisi bu yaptırımlar sadece Suriye rejimini hedef almıyor, onun sahadaki askeri güçlerini, güvenlik güçlerini destekleyen güçlere, ülkelere karşı, yani Rusya ve İran'a karşı da olası yaptırımları gündeme gelmesine neden olabilecek bir çok kapsamlı yasa. Buradaki tabii Amerika'nın hedeflerinden biri de onun müttefiklerinin, yani rejimin müttefiklerinin Suriye'de rejimi desteklemeye devam etmesini engelleyecek şekilde zorlamak. Önümüzdeki günlerde tabii İran zaten büyük bir ekonomik kriz içerisinde, bölgedeki bazı güçlerini çekmese de onlara sunduğu yardımlarda bir azalmaya gittiği anlaşılıyor. Hem Suriye'deki milislere hem Irak'taki milislere zaten azalmaya gidiyordu yaptığı yardımlar. Bununla birlikte Suriye'de daha zor hareket etmek durumunda kalacak. Rusya'nın da aynı şekilde özellikle İdlib bölgesindeki hava saldırıları, ki bu hava saldırılarının da bu Sezar yasasına doğrudan referans verildiğini görüyoruz. Bunların devam etmesi durumunda Rus yanında yaptırıma maruz kalacağı ifade ediliyor. Özellikle işte Wagner güçleri gibi bir biliyorsunuz özel güvenlik şirketi üzerinden Rusya sahada kara gücü olarak varlık gösteriyor. Bunlara da yönelik dönük yaptırımlar gündeme gelebilir. Dolayısıyla artık rejimin yavaş yavaş daha fazla ekonomik anlamda sıkıştığı ve askeri çözümü zorlamasının giderek daha zorlaştığı bir döneme doğru gidilebilir. Bundan önce de Amerika zaten, yani iç savaşın başından bu yana bu tür baskılar uyguluyordu ama çok başarı sağlamamıştı rejimin davranışlarında değişim yaratabilmek açısından. Ama şu anda farklı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Hem yaptırımların, Sezar yasasının kapsamının daha geniş olması, rejimin hali hazırda zaten bir ekonomik kriz içerisinde olması ve buna bağlı olarak ülkenin birçok bölgesinde sivil halk gösterilerinin yeniden başlamış olması, Dara'da, Süveyda'da, Şam'ın banyolarında halk yeniden bu ekonomik sorunlarla baş edemeyen rejimin değişmesi talebiyle sokaklara dökülmeye başladı. Tabii İdlib'de bir sıkışma içerisinde rejim, Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte orada artık bir askeri çözümün çok fazla mümkün olmadığı ortaya çıkmaya başladı. Bu sıkışmışlık içerisinde ben açıkçası rejimin biraz daha siyasi çözüme daha yakın hareket etme ihtimalinin artacağını düşünüyorum.
Evet, savaşın başlaması üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ama Amerika Birleşik Devletleri şimdi daha ciddi bir şekilde harekete geçti. Değil mi? Yani burada olabilir mi acaba şöyle bir ihtimal, Suriye'yi kullanarak İran'a karşı baskılarını mı artırmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın Suriye siyaseti bu noktada değişebilir mi? İran'ın Suriye'deki kayıpları ve kazançları konusunda neler aktarmak istersiniz?
Yani tabii iç savaşın bugüne kadar, yani son yıllara kadar kazananlarından biri olarak hep İran ifade edildi. Yani Suriye'de çok ciddi bir güç nüfuz elde etti. Rejimin içine düştüğü zorluğu bir fırsata dönüştürüp İran sahadaki milislerle etkinliğini arttırdı. Ama biliyoruz ki son birkaç yıldır sadece Amerika değil, birkaç aktör açısından İran'ın Suriye'deki varlığı bir tehdit unsuru olarak görülüyor. İsrail biliyorsunuz sık sık İran hedeflerini vuruyor Suriye'de. Bunun dışında Rusya ile ittifak ettiği Rusya ile bile arasında bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Aralarında artan bir rekabet söz konusu Rusya ile İran arasında. Ve tabii ki Amerika, yani İran'ın tam saha, onların da baskı altına alınması konusunda bir uzun dönemdir devam eden, Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte başlayıp halen devam eden bir yaptırım süreci söz konusu ve bu yaptırımlar tabii İran'ın bölgedeki bu bahsettiğimiz Lübnan, Suriye, Irak'taki varlığına, nüfuzuna dönük hamleler. İran'da ciddi bir ekonomik kriz içerisinde. Tabii bu hamleler İran'ın Suriye politikasında bir değişim yaratır mı? Kaçınılmaz olarak yaratacaktır. Bu şu anlama gelmiyor. İran Suriye'den vazgeçeceği anlamına gelmiyor ama gerçekten orantısız şekilde Suriye içerisinde güçlenen İran'ın artık bundan sonra tepe noktayı gördüğü ve özellikle Kasım Süleymani'nin de Amerika tarafından hedef alınması ile birlikte bunun da etkileriyle Suriye'deki nüfuzun etkisinin biraz daha zayıflamasına şahit olabiliriz diye düşünüyorum. Amerika neden şimdi, yani dediğiniz gibi zaten uzun yıllardır işte rejime karşı zaman zaman tonu artan bir sert söylemi var ama çok fazla somut girişimde bulunmadı. Şu anda neden daha ciddi olduğunu düşünebiliriz Amerika'nın? Çünkü artık Suriye İç Savaşı'nda sona doğru yaklaşıyoruz. Yani askeri çatışmaların seviyesinde çok ciddi bir düşüş var. Bir tek işte İdlib'de, o da daha küçük çaplı. Yani henüz tam net sınırları belirleme konusunda muhalifler ve rejim arasında halen bir mücadele devam ediyor. Ama bu çok dediğim gibi küçük çaplı çatışmalar. Bir de Fırat'ın doğusunda biraz sıkıntı var ama o sorun illaki savaş yoluyla değil, rejim ve YPG arasında belki işte diplomasi, müzakereler yoluyla halledilebilir mi diye de bir beklenti var. Amerika çekilmeyi de istiyor. Trump'ın böyle bir düşüncesi de var. İşte bu siyasi çözüme doğru giderken yavaş yavaş Cenevre süreci canlanacakken ve Anayasa Komitesi kurulmuşken Amerika artık kartlarını sahaya sürüp bu nihai çözüm aşamasında kendi hedeflerini gerçekleştirme konusunda kararlı. Elindeki araçları biraz önce ifade ettim. Bunlardan biri de bu Sezar yasası olacak. Ve şu anda Amerika hem Fırat'ın doğusundaki kendi eliyle inşa ettiği, YPG eliyle inşa ettiği bölgeye bir siyasi statü kazandırabilmek açısından, hem İran'ın Suriye'den çekilmesini sağlayabilmek açısından bu biraz önce saydığımız araçları kullanıp siyasi çözümde masada güçlü bir aktör olmak istiyor. Yani ben Amerika'nın daha ciddi olduğunu açıkçası düşünüyorum. Dediğim gibi kısaca bunun da temel nedeni artık siyasi çözüme doğru süreç evrilmeye başlıyor.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ediyorum.
Kolaylıklar diliyoruz. Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Efendim bugünlük de yeni günün sonuna geldik. Programı sizler için Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burak Kararoğlu ve mikrofonda ben İpek Önder. Yarın yine aynı saatte 9.05'te buluşuncaya dek hoşçakalın.
Yeni gün.